Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcastime hoş geldiniz. Unutmadan podcastimi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. çağrısarıgöz.com/podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Bölüme başlamadan önce Patreon destekçilerime teşekkür etmek istiyorum. Görkem Çetin, Countly'nin kurucu ortağı. Levent Aşkan ise Made in Turkey podcastinin sunucusu ve aynı zamanda online marketing ve growth danışmanı. Podcastimin 14. bölümünde konuk aldığım Fırat Demirel ise girişimler.net'in kurucusu ve aynı zamanda teknoloji yazarı. Umut Gökbayrak, kıdemli bir yazılım geliştirici ve aynı zamanda farklı boyutlarda birçok projede yer almış bir teknik yönetici. Patreon'da aylık 5 dolar paketiyle beni destekleyenlere bu şekilde teşekkür ediyorum. Ayrıca 1 dolarlık bir paketim de var. Onlar da beni motive etmiş ve podcast'i sürdürmeye yönelik motivasyon sağlamış oluyorlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Patreon'da beni desteklemek isterseniz patreon.com/cagrisarigos, Türkçe karakterler olmadan Çağrı Sarıgöz adresine giderek beni destekleyebilirsiniz. Bu bölümü özel olarak aylık 5 dolar dışında bana destekte bulunan diğer Patreon destekçilerime, patronlarıma da buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kendime bir gol koymuştum, bir hedef koymuştum Patreon'da. O da şuydu: 10 tane destekçiye ulaşmak. 10 destekçinin şöyle bir anlamı var benim için: podcast'i sürdürebilmek için yaptığım belli sabit harcamaları yaklaşık olarak giderebilecek bir destekçi sayısına ulaştım. Bu yüzden kendi emeğim dışındaki kısmını sürdürülebilir hale getirmiş oldum. Bu açıdan benim için oldukça motive edici bir durum oldu. Şimdi 5 dolar dışında bana destekte bulunan patronlarıma teşekkür etmek istiyorum. Desteklemeye başladıkları tarihe göre: Ömer Burak Özdemir, Mahmut Aydın, Fatih Altınok, Muhammed Enginar, Emin Okutan, Amreli Nurmagomedov, son olarak da Dilan Küpeli. Dilan aslında 11. destekçim oldu ama bu bölümü çekerken kendisi hali hazırda destek olduğu için ona da teşekkür etmek istedim. Ve özellikle Fırat Demirel'e de tekrar buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kendisinin ittirmesiyle, hadi hedefini tamamlayalım demesiyle aslında birkaç yere kendisi e-mail attı. Birkaç yeni destekçi kazandım. Ben de hani bundan hemen gaza gelip işte LinkedIn'de, Twitter'da paylaştım. Hemen birkaç tane daha destekçi geldi. Bu da beni oldukça mutlu etti açıkçası. Normalde hani bu bölüm başlarında yaptığım duyuru dışında o kadar öne sürmüyorum Patreon'u. O açıdan da benim için güzel bir motivasyon oldu. Tekrardan tüm destekçilerime ve podcast'i dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Çağrı Sarıgöz Podcast'in 56. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Serhat Can konuğumdu. Serhat, Atlassian firmasında Technical Evangelist olarak çalışıyor. Serhat'la yazılımcılıkla başlayan kariyerinin nasıl Technical Evangelism'e yöneldiğini konuştuk. Ayrıca kısa bir süre önce yayına giren On Call isimli kitabından da bahsettik, yazım sürecinden. Bunu nasıl yayına aldıklarından bahsettik. ODTÜ'de üniversiteye başladığında hiçbir İngilizce bilgisi yokken birçok uluslararası etkinlikte İngilizce sunumlar yapabilen biri haline gelmesi özellikle ilham verici geldi bana. Umarım sizin için de faydalı bir bölüm olur. Keyifli dinlemeler. Serhat, merhaba, hoş geldin. Nasılsın?
Merhaba, hoş bulduk Çağrı. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, teşekkürler. Biraz kendinden bahseder misin? Serhat Can kimdir? Hangi okullarda okumuştur? Şimdiye kadar nelerle uğraşmıştır?
Tabii, bahsedeyim. Şimdi yaklaşık kaç sene oldu? 8 sene oldu Ankara'ya geldim. Ondan önce doğma büyüme İstanbul'dayım aslında. Handan Hayrettin Yelkanat diye Anadolu Meslek Lisesi var Amaltepe'de. Oradan mezun oldum. Daha sonra Ankara'ya ODTÜ'ye bilgisayar öğretmenliği bölümüne geldim. 2010 yılında. Daha sonra işte yaklaşık 3. senesinde bilgisayar mühendisliğinde de Yandal programına girdim. Normal 5 senede hazırlıkla beraber mezun oldum. Daha sonra İşte yaklaşık 3 sene falan debelendim şeyle, yüksek lisansla. Enformatik yönetiminde, bilişim sistemlerinde yüksek lisans yaptım. Ama tezi veremediğim için o kaldı. Bütün dersleri verdim ama kaldı o. Eğitim hayatım böyle kısaca. Şimdi iş hayatı da aslında liseden beri çalışıyorum diyebilirim. Lisede işte part time yazın bir yerlere gidiyordum. İşte tar arşivleme işinden tut, işte böyle alakasız işlere kadar bir sürü işte çalıştık. Ondan sonra üniversiteye geldiğimde de birinci sınıftan itibaren bir teknokentte bir firmaya girdim. Orada işte biraz daha içerik girme odaklı diyeyim, ufak tefek yazılım işleri vesaire yaptım. Daha sonra üçüncü sınıfta yine o işte Yandal vesaire yaptığım zaman da bilgisayar mühendisliğinde dedim ki hani biraz daha artık full time yazılım mühendisliği işi yapmam lazım ve bir firmaya girdim. Daha sonra işte oradaki stajım iki ay sürdü ve staj bittiğinde de bana şey imkanı tanıdılar. Part time çalışma imkanı tanıdılar. Dördüncü sınıfta da orada haftada üç gün normal yine yazılım mühendisi olarak çalıştım. Mezun olduğumda orada devam ettim. Bir sene falan, bir buçuk sene kadar orada çalıştım. Daha sonra Obsidian'a girdim. Şu an çalıştığım firma aslında Atlassian oldu satın aldıktan sonra. Obsidian'da de yaklaşık kaçıncı senem oldu? Dördüncü sene. Nisan ayı aynen dördüncü senem doldu. Dört seneden fazla zamandır Obsidian'dayım. Bunun ilk bir buçuk senesi diyeyim yazılım mühendisi olarak çalıştım. Bu yazılım mühendisinin içinde tabii o zaman şirket küçüktü. O yüzden bir sürü farklı pozisyonda çalıştım. Bunun içinde hani ilk girdiğimizde platform ekibi diye bir ekip vardı. Backend sistemleri yazan. Orada çalıştım. Daha sonra entegrasyon ekibine girdim. İşte Slack, HipChat application'larını falan yazdım. Daha sonra işte SRE ekibinde bizim Cross Region Replication diye bir muhabbet vardı. Amazon Web Services'lerinde daha reliable bir sistem çalıştırmak için. O projede çalıştım. İşte Alert Indexing, Elasticsearch falan derken aslında ondan önceki şirketimde de yani böyle bir sürü yerde bir şekilde mobilinden tut frontend'ine kod yazma fırsatı buldum. Ondan sonra yaklaşık işte 2,5 sene önce, daha doğrusu ondan önce de vardı. Şöyle biz bir işte meetup kuralım dedik. Aslında Ankara ekosistemini sen de iyi biliyorsun. Hani fena değil ama bir şey eksiği var. Yani meetup eksiği var. İstanbul kadar çok insan olmayışının etkisi var. İşte firmaların iş yapış tarzlarıyla falan ilgisi var birazcık. İnsanların ilgi göstermesi de tabii birazcık daha az o yüzden. Ama biz bir meetup kuralım dedik. Çünkü içeride güzel şeyler yapıyorduk. Hani serverless diyeyim, mimaride bayağı bir şey yapmaya başlamıştık ve bunu paylaşalım dedik. Orada bir işte Serverless Türkiye'de bir meetup kurduk arkadaşlarla. Oradan başladı aslında bu yeni role geçişim diyeyim. Çok yani tohumları orada atıldı. Çünkü orada burada insanlarla işte konuşmaya başladık. Bir ekosistemde bir hani bilinirliğimiz oldu. İşte insanları çağırmaya başladık, sohbet etmeye başladık insanlarla. Derken oradan bir şeyler daha yapalım derken bir de engineering blog kurduk. İşte engineering blog kurduk. Orada tabii Obsidian'ı iş itibariyle dünyaya satış yapmaya çalışan bir firma. Hani bilmeyenler için Alerting On Call Management System diye geçer. Yani bir problem olduğunda sisteminizde Obsidian'ı haber veriyor size. Yazılımsal. Hani herhangi bir bazen bilmeyenler için hani arkada birileri mi arıyor vesaire diyorlar. Tamamen otomasyon yazılımı aslında. Sisteminize bağladığında haber veriyor. Şimdi bu tarz bir sistemi kullanan kişiler genelde yazılımcılar. Bu yazılımcılara ulaşmanın bir yolu da aslında top of the funnel diye geçiyor genelde. İşte bu top of the funnel contentleri vesairelerde önemli bir rol oynuyor burada. Biz de engineering işte içeride yaptığımız bu güzel şeyleri paylaşalım diye bir blog kurduk. O blogu oluşturduktan sonra işte orada bayağı bir yazı yazdık. Bir hala da iyi şey yapıyoruz orada. İyi gelen var öyle söyleyeyim. Şimdi orada tabii evangelist dediğim geçiş sürecinde bir etkisi vardı. Çünkü orada bayağı bir yazı yazdık. İşte içeride bir koordinasyon yaptık. İnsanlar yazmaya başladı falan. Bayağı bir ilgi çekti. Derken oradan evangelist rolüne geçtim diyeyim. Bir sonraki hani sohbetin devamında daha ayrıntılı anlatırım ama oradan sonra evangelist rolüne geçtim. Son 3 senedir de evangelist rolünde çalışıyorum diyebilirim.
Evet. Ben şeyleri hatırlıyorum. Bu Obsidian'ın yazdığı blogları hatırlıyorum. Bayağı da ben de ilgiyle takip ediyordum. Özellikle yani mühendislerin böyle birçok mesela şirkette şey oluyor böyle. Ya blog böyle biraz iş değil gibi görünüyor. Yani mesela tahminimce Obsidian'ı buna mesai harcanmasına da şey yapıyordu ki destekliyordu ki bu şekilde bu bloklar açığa çıkmış yani. Çünkü hemen hemen teknik ekipteki herkesin blok yazdığını hatırlıyorum Obsidian'ın ilk günlerinde. Hani bunu belli ki teşvik ettiniz ve bu şekilde oldu. Oradan da sen bu technical evangelist hani rolüne geçtin. Hani aslında bir 5 yıl belki de daha uzun süre hani hep bir yazılım mühendisliği tarafındaydın, hep teknik taraftaydın. Sonra ama bir şekilde işte bu komünite bir şekilde hani technical evangelist, evangelizm denen pozisyona geçtin. Yani Türkiye'de zaten birçok firmada böyle bir pozisyon yok. Hani yazılım geliştiren firmada. Zaten bu başlı başına farklı bir şey olmuştur diye senin için tahmin ediyorum. Hani senin için nasıl bir deneyim oldu? Biraz da şeye tabii açıklarsan güzel olur. Hani technical evangelist yani ne iş yapar? Hani mesela Obsidian'ı da özellikle ilk yıllarında hani senin nasıl bir rolün olduğu hani nasıl bir katkısı oldu şirkete sence?
Orada başlamadan önce güzel bir noktaya değindin. Ondan bir çok az açmak istiyorum. Ya bu DevOps, şimdi bizim alanımız DevOps. Uzun zamandır DevOps SRE gibi alanlarda diyeyim, kişilere ulaşıyoruz vesaire. Orada da aynı şey var. Aslında yazılımda da var, her yerde var bu. Yani leadership takım dediğimiz o yukarıdaki kişiler buna destek vermezse, içeride bu tarz şeyleri, ya bu önemli bizim için diye duyurmazsa diyeyim. Yani sen altta bir, yani altta demek istemiyorum ama sonuçta klasik bir orada yazılım mühendisi olarak bu tarz şeyleri çok büyük ileri noktalara getirme ihtimalim biraz zor. Orada gerçekten şirketin desteği oldu. Özellikle Berkay abinin, hani şirketimizin kurucusu, Opsi'nin kurucusu Berkay Molla Mustafaoğlu. Yani ben hala şu güne kadar her anlamda hani bir şey yapmak istediğim zaman en çok destekleyen kendisi oldu. O anlamda hani ona teşekkür ediyorum. Çünkü o olmasaydı, hakikaten o bu tarz işlerin değerini bilmeseydi ve içeride promote etmeseydi bunu, ya çok buralara gelme ihtimali hiç yoktu diyebilirim. Hı hı. Bence o anlamda çok önemli. O vizyon yukarıdaki o işleri hakikaten yöneten kişilerde yoksa biraz zor. Onu bir söylemem lazım. Çünkü bunu soranlar oluyor bazen. Hani. Yani biz de hani yapalım falan işte içeride istiyoruz ama yani o gerçekten çok kritik. Çünkü işinizden bir yerde gelecek zaman ayıracaksınız buna. Sprint'e gideceksiniz, bazen blog post yazacaksınız. Yani ben diyeceksin bir gün bunu ayıracağım. Yine İbrahim abi var bizim işte VP of Engineering. O da aynı şekilde bunu destekledi. İşte gitti arkadaşlara, sprintlere, blog posta oldu vesaire. Hı hı. Ya bu bir efor. Bunun bize faydası vardı ama şimdi onu da göz ardı etmemek lazım. Şimdi bazı firmalara faydası bu sadece HR, yani işte işe alım anlamında faydası olabilir. Örnek veriyorum, Türkiye'de çoğu firma bu işleri yapacaksa eğer, yani bir engineering blog kuracaksa en büyük faydası şirket adına değil. Biri kişi bulma. Yani bu kişilere içerideki kültürü bir şekilde yansıtma. Biz böyle böyle işte kendimiz bir şeyler öğrenmek için bu tarz şeyler yapıyoruz diye. Bunu pazarlama anlamında bir faydası olabilir. Ya da işte buna benzer meetuplar düzenleyen çok firma var aslında. Hem kendi reklamlarını yapıyorlar hem şirket içinde öğrenmeyi aslında öğrenmeye yardım eden bir yol bu. İnsanları iş dışında bir şey yapmaya iten bir şey olduğu için de çok değerli. Bu anlamda çok değerli. Bizde ufak bir farklılık da vardı ama bu zaten yani çok güzel bir fayda, ona bir şey demiyorum. Ama biz de ya product ürün itibariyle zaten bir SaaS ürün yapıyoruz. Dünyaya satmaya çalışıyoruz ki yani dünyaya sattık diyeyim. Hı hı. Bu dünyaya satılan ürünün hedef kitlesi aslında bizde, yani Türkiye'de birkaç müşterimiz vardı en son satılana kadar, çok azdı. O yüzden hiçbir zaman Türkiye olmadı. Yani İngilizce blog yazmamızın, İngilizce bu işleri yapmamızın, evangelistik rolünün bu kadar yurt dışına gidip sunum yapmak gerektirmesinin büyük bir sebebi de aslında bizim o ürünümüzü kullanacak developer'a neden ürünümüzü kullanmalı? Bizim ürünümüz gibi ürünler, yani direkt ürünümüzü hiçbir zaman anlatmadım bu arada ben. Bizim ürünümüz gibi ürünler bu kişilere ne faydalar sağlar? Hı hı. Bunu anlatmamızdı. Yani zaten otantik olmaz. Ben gidip bir yere işte Opsini anlatsam direkt, onu kimse hani tepki bile gösterirler, öyle söyleyeyim. Hoş da olmaz, ben de rahat etmem. Biz daha çok best practice, işte nasıl yapılmalı bu iş, daha iyisi var bu işin aslında diye anlatmaya gittik. Oradan evangelist'in tanımına geleyim. Technical evangelist rolü aslında biraz developer relations ya da işte devrel falan da kısaltıyorlar. Birazcık iç içe ve hani genelde benzer anlamda kullanılıyor oluyor. Ufak farklılıkları var, ondan da bahsedeceğim ama genel anlamda technical evangelist şu demek arkadaşlar. Yani çok basite indirgemek istersek technical marketing rolü diyebiliriz. Marketing'e göz kırpıyor, yani marketing'e çok daha yakın. Ben zaten technical evangelist rolüne geçtikten sonra VP of Marketing'e report ediyordum. Bunun birkaç sebebi de var bu arada, onu da bahsedeyim de. Bana özel de birkaç durum da vardı. Ben İstanbul'a gitmek istiyordum. Şimdi yazılım mühendisiyken zaten baktık işte rakiplerde de bu tarz roller vardı bu arada. Bizde yoktu. Teknik anlamda developer'a gidip sunum yapıp konuşabilecek kişi ihtiyacı net yani. Çünkü rakiplerimizde de var. Görüyoruz bunu artık. Bunu gidiyor işte çok güzel konferanslarda derdini anlatıyor. Ürününe bir şekilde dikkat çekiyor. Bizim hiç orada adımız yok. Bu çok istediğimiz bir şey değil. Sadece girip oraya stand açmaktan ziyade biz developer'larla konuşmak da istiyordum. Şimdi böyle bir ihtiyaç da vardı. Ben de İstanbul'a taşınmak istedim. O ara işte yani evlenecektim vesaire, İstanbul'a taşınma durumum vardı. Konuştum Berkay abilerle. Sonra İstanbul'a taşınmama okey verdiler ve orada da şöyle bir şey oldu. Hani ben de istiyordum zaten böyle bir role geçmeyi. Dedim ki böyle böyle roller de var. Ben biraz daha marketing'e kayayım, artık bu işi yapayım full time. Zaten bütün engineering ekibi, bütün mühendislik ekibi Ankara'dayken benim tek başıma uzaktan çalışmam bayağı zor olacaktı ki evet. Ben onu alakasız bir pozisyonda çalışırken bile zorluğunu yaşadım. Yani tüm ekibin orada bir yerde olması ve senin ayrı olman birazcık zor bir şey. Ama hani sonuçta şirketten de ayrılmak istemiyordum. Çok gerçekten hani kariyerimin en böyle tatmin edici iş anlamında zamanları ilk Opsi'nin 2 senesidir öyle söyleyeyim. O satış satılana kadarki zaman, hatta o ilk başları diyeyim, küçükken, daha küçükkenki zamanları. İnanılmaz, hani her işi yapabiliyorsun. Her işte her yerde ihtiyaç var. Ekstra bir şey yaptığın zaman takdir görüyor vesaire. Gerçekten güzel zamanlardı. O zamanlar işte İstanbul'a taşındım diyeyim, full time evangelistliğe geçtiğim zaman. Evangelistlik rolünde de VP of Marketing'e dediğim gibi report ediyordum. Orada şöyle bir durum vardı ama VP of Marketing'e report etmeme rağmen ben genelde işte neyi yapayım konusunda Berkay abiyle daha çok konuşuyordum. Hı-hı. Onun sebebi de marketing'e ben biraz daha onlara yardım ediyordum aslında. Onları, yani takip eden, benim report ettiğim ekstenslerimi, işte harcamalarımı onaylayan vesaire. Tabii ki VP of Marketing'in başı Darren'dı, benim patronum uzun süre, ama hani o ondan ibaretti diyeyim. Daha çok işimle ilgili ne yapmam gerektiğini yine Berkay abiyle karar veriyordum. Orada biraz daha onlar işte şöyle çalışıyorduk. Bir şey yapıyorlar marketingde. Şimdi teknik iş olduğu için bazen hakim olamayabiliyorlardı. Orada ben onlara genelde yardım ediyordum. Hı hı. Öyle bir faydası da vardı. Marketing küçük bir ekipti o zaman bayağı. Onlarla biraz daha öyle çalışıyordum. Derken teknik öğrencisi rolünde yaptığım şeyler de aslında hani üçe ayrılıyordu. Bir tanesi zamanla biraz daha azaldı. Onu da bahsedeceğim. Üç tanesinden birisi örnek uygulamalar yazma. Yani bu işte Opsgene API'ni kullanarak, SDK'ini kullanarak ufak tefek işte bir GitHub'a bir şey koy. Oradan bir use case çıkar ve blog post çıkar. Bunu da marketing amacıyla kullanma.
Orada şeyi böldüm ama şeyi sen mi yapıyordun? Mesela o use case'i sen mi hazırlıyordun? Mesela GitHub'a sen mi koyuyordun? Yoksa hani development ekibinden mi destek alıyordun?
Ben koyuyordum. En başlarda yaptım bunu daha çok. Azalan kısım bu aslında, kodlama kısmı. Onun sebebinden bahsedeceğim. Bu arada help, yani şimdi şirketlerin ihtiyaçlarına göre bu roller biraz daha şekilleniyor. Hı-hı. O yüzden örnek veriyorum. Çok mesela siz nasıl diyeyim? Tabii infrastructure as code yazan bir üründe diyelim çalışıyorsunuz. Şirketiniz diyeyim çok böyle code heavy bir iş yapıyor. Bu kadar kod yazılı, yani bayağı siz mesela SDK veriyorsunuz adama bir şekilde. Bunu promote etmek istediğiniz zaman sizin evangelistiniz çok ciddi kod yazması gerekiyor zaten. Yani evet, birazcık ihtiyaçla ilgili. Bizim Opsgene'de biz on call scheduling dediğin zaman alerting falan. Ya bu işler bir tık daha böyle şey, işin insani tarafına kayan işler. O yüzden best pratikler vesaireler daha çok işte nasıl daha iyi post-mortem, post-incident review işte yazarım. Hmm. Problem olduktan sonra nasıl daha iyi yaparım. İşte on-call kim olmalı? İşte best practice'ler nelerdir? On-call compensation nasıl veririm falan filan. Böyle bir ton şey var ama bunların içerisinde kod biraz daha minimal. Hmm. Yine var. En başta bir sene falan bunu çok yaptım. Bunun sebebi şuydu zaten. Daha böyle o ara daha hands-on'dum aslında, öyle söyleyeyim. Koddan çok uzun süre ayrı kalmamıştım. Daha rahat yapabiliyordum hala. Yine yapıyorum ama hani çok daha az, işte ufak tefek, daha ufak projeler. Onun sebebi biraz zaman geçti arada. Ama çok hani endişelenmiyorum onun konuda. Bazen soruyorlar, en çok endişeliyorsun mesela. Ondan bahsederiz. İkinci şey de şu, içerik. Şimdi dedim ya şey diye, hani şirketin ihtiyacı orada kritik nokta. Özellikle şirket küçükken hani bunu daha rahat da görebiliyorsunuz aslında. Berkay abiyle de konuştuğumuzda, marketingin başındaki işte Darren'la da konuştuğumuzda, bizim o an en büyük ihtiyacımız içerikti. Yani hiçbir content neredeyse yok bizde. Bu içeriği yazacak kişi de ben oluyordum o durumda. Şöyle konuştuk. Biz ilk 4-5 ay ben neredeyse hiç sunuma gitmedim. Yani hep içerik yazdım. Bunun sebebi gerçekten bizim içeriğimiz yoktu. Bayağı bir işte 5 tane white paper yazdım ben oraya. Her bir işte 10-15 sayfadır, öyle söyleyeyim. O ara bayağı bir white paper yazdık. Onları promote ettiler vesaire. Ondan sonraki süreçte ben yavaş yavaş yurt dışına artık sunumlara da gitmeye başladım. Şimdi sunum konusuna geleceğim. O biraz daha hani öncesi de varım. Sunumlara gitmeye başladım. Yaklaşık 2-2,5 senede işte 50 taneden fazla sunum yapmışım. Bunların 40-45 tanesi neredeyse yurt dışında. Bayağı bir gezdim. Hani ilk şimdi konuşma kısmına gelirsek, ilk yurt dışına çıkışım bu arada ilginçtir. Benim hani önceden hiç yurt dışı tecrübem yoktu. İngilizceyi de ben ODTÜ'de öğrendim. Hatta yani ilk girdiğimde beginner emzaden falan geçmiştim. O kadar bilmiyordum. Hı hı. Mezun oldum, hala yurtdışına gitmemiştim. İlk yurt dışına gidişimde Opsgene'de Atlassian'ın, ben orada HipChat uygulamasını yazmıştım, developer'dan. Atlassian'ın bir şey vardı, etkinliği vardı. Bu developerlar, developer week gibi bir şey. Yani şu anki adı o galiba. İlginç olan da Atlassian olması tabii, şu an bizi satın aldılar. Evet. Onunla ilgili ufak bir anekdot söyleyeceğim. Şimdi böyle bir etkinlik geldi. Bana mail geldi. HipChat uygulamasını ben Pro'da vesaire gönderdiğimde işte tabii benim mailim kayıtlıydı, bana geldi. Gelin buraya beraber işte uygulama geliştirelim, partnership yapalım falan tarzı developerlara özel bir etkinlik. Gittim Berkay abiye. Berkay abi de gerçekten şeyler hani o konularda açık görüşüdür baya. Tabii git dedi. Ya ben daha hayatımda yurt dışına gitmemişim ya, pasaport alacağım falan yani. Amsterdam'da etkinlik. Bayağı heyecanlanmıştım. Sonra yani hallettik bir şekilde, işte hazırlandım. Gittim Amsterdam'a. Orada ilk Atlassian etkinliğinde aslında ilk böyle yabancı dilde bir sürü insan içinde yaptığım sunum da oradadır. İlk böyle yabancı full İngilizce konuşup işte beraber geliştirme yaptığım developerlarla da oradadır. Atlassian developerlarla geliştirme yapmıştık. O anlamda biraz şey hani orada hatta business development head'i var. Bir Michael diye bir eleman var şeyde Atlassian'da. O bize bayağı bir orada bana Opsin'le ilgili sorular sormuştu. Hem business tarafıyla ilgili hem şeyle ilgili. Sonradan satın aldıktan sonra biz Atlassian Summit'te Vegas'ta karşılaştık o Michael'la. Dedi ki ben o zaman biliyordum dedi Opsin'i alacağımızı, zaten sana sorular soruyordum.
O zamandan yani şey Atlassian'ın ilgisi oluşmuş demek ki.
Aynen. Çünkü ya headhunt yani bu işleri tabii yapan profesyonel insanlar var büyük firmalarda. Atlassian gibi yeni işte Slack API yapan bir ticket management sistemi satın aldı yeni Atlassian. Yani her sene satın alıyor şimdi Atlassian firmayı. O yüzden bu işi profesyonel de yapan insanlar var. Tabii alerting kısmı çok popüler oldu. Bizim zaten hızlı büyümemizdeki en büyük sebep yani DevOps ve bu tarz tool'lar çok hızlı bir anda ilgi görmeye başladı. Sadece bizim doğru yaptığımızdan ziyade marketin de tamamının doğru zamanda girmemizin etkisi büyük tabii orada. Evet. O arada Atlassian'ın böyle bir ürünü yok. İlla ki işte biz ve rakiplerimiz PagerDuty, Opsgene, VictorOps bunlara bakıyorlardı büyük ihtimalle. Ki orada o developer week'te de bir tek biz vardık bu arada. Bayağı da güzel geçti. Bir şeyler yaptık vesaire. Uygulama da geliştirdik. Chat'e bir şeyler yaptık, ekledik vesaire. İlk öyledir. Yani yurt dışına gitmem de öyledir. Ondan sonra ilk işte bilmiyorum şimdi gireyim oraya da konferans konuşmamda mesela DevOps'tayız İstanbul'da. Şu an 3 senedir organizasyon ekibindeyim orada. Hatta ben ondan sonra DevOps'tayız global ekibine de girdim. 80'den fazla ülkede DevOps'tayız organizasyonu var şu anda. Bunlara destek veren 10-12 kişilik bir ekip var globalde. Ben Avrupa'ya daha çok destek veriyorum tabii tarz ondan dolayı. O ekibe de girdim. DevOps'tayız İstanbul'da yaptığım şeyler ve gezdiğim işte o core ekipteki neredeyse 7-8 kişi arkadaşım hani onlarla tanışmalarım vesaire sonrası o ekibe de girdim. O DevOps İstanbul aslında hani dediğim gibi ilk profesyonel konuşma. 5 dakikalık bir sunum yaptım orada. İşte Ignite diye böyle auto slide change diyorlar işte. 20 saniyede bir slaytlar değişiyor ve siz 5 dakikada
yetişmeye çalışıyorsun.
Aynen, çok ciddi hazırlık gerektiriyor yani. Hani ben şöyle söyleyeyim, o kadar sunum içerisinde tartışmasız en çok çalıştığım sunumdur o. Hem ilk sunum olmasının verdiği tabii şey var, hem de 15 saniyede bir slaytın değiştiği ortamda ya ne diyeceğini çok net bir şekilde bilmen gerekiyor, şart yani o. Bir de sıkıcı da yapmaman lazım, birazcık böyle komik bir şeyler de eklemen lazım falan. O yüzden ben şöyle söyleyeyim, bir hafta neredeyse o 5 dakikalık sunum için uğraştım ve sadece şey değil yani bir hafta dediğim bir haftanın milleti toplayıp sunum falan yapıyordum sürekli gün içerisinde. Böyle çalıştım. Yani fena geçmedi, güzeldi ama o ilk olmasının verdiği ekstra bir heyecan vardı.
Anladım.
Oradan sonra zaten bayağı bir gezmedim yer kalmadı.
Evet evet, senin zaten tweetlerini sürekli görüyordum ben işte ya. Pasaport başvurum bir türlü gelmedi, Almanya bilmem ne.
Kaçırdım bazen, bir kere kaçırdım aynen.
Aynen öyle şeyleri hatırlıyorum. Zaten sonradan turuncu pasaport diye podcast de başlattın yani hatta.
Aynen.
Yine orada o pasaport meselesi yine vardı. Peki şeyi sormak istiyorum. Şimdi 3 yıldır yaklaşık bu pozisyondasın. Öncesinde de işte 5 yıl gibi bir yazılımcılık deneyimin var. Yani sence yazılımcılığa göre bunun öne çıkan yanları, artıları işte ya da eksileri ne oldu? Nasıl düşünüyorsun? Yani mesela teknik eğitim almış birisisin. Hani bu açıdan baktığında yazılımcılık direkt aldığın eğitime daha uygun gibi gözükebilir. Ama bir yandan da gerçi öğretmenlikte de bir şeyi anlatma, öğretme var. Belki o açıdan bilgisayar öğretmenliğinin öyle bir katkısı olabilir gibi de geliyor bana. Hani evangelizm dediğim bir şeyi böyle yaymak, anlatmak sürekli olduğu için belki oradan bir sana daha uygun gelmiş olabilir. Nasıl oldu senin için?
Ya şöyle, okulla ya illaki katkısı olmuştur bölümün. Ya biz orada tabii instructional design dersleri vesaire aldığımız için yani sunum hazırlama anlamında vesaire büyük ihtimalle işte bir tık daha bir klasik bilgisayar mühendisine göre ders anlatma vesaire ihtiyaçlarından da dolayı daha donanımlıydık belki, ama hani pek ilgisi var mı okulla? Bence çok ilgisi yok okulla. Ya birazcık kişilikle de ilgili. Ben hani seviyordum sosyal medyaya vesaire gireyim işte, dedim ki meetuplardan falan başladı. Yani gidip insanlarla tanışayım, onlarla sohbet edeyim işte, bir şeyler anlatalım kafasında oldum hep. Zaten şu anda da iki tane meetup yapıyoruz sürekli. İşte Deos Türkiye'deyim, Service Türkiye'deyim, konferans yapıyoruz falan. Ya bunların şirkete faydası da var ama hani daha çok dediğim gibi şey, hani iş dışında da çok uğraştığım şeyler. Yani seviyorum aslında, birazcık kişilikle de ilgili diye düşünüyorum. Ki ben üniversitede hiç unutmam, bir ne eğitim dersiydi. İlk böyle yani çıkardılar bizi yan yana dört kişi, yaptığımız şeyi anlatacağız. Ya o kadar heyecanlanmıştım ki hani ağzım böyle neredeyse ağzımı açamamıştım. O kadar heyecanlanmıştım. Öyle söyleyeyim. Bunu anlattığım zaman insanlar şaşırıyor şu an sunum yaptığımda vesaire de görünce. İşte ben yapamam. Ya ben çok kişiye gidiyorum mesela, oluyor hani yap bizde sunum yap. Hani çok güzel bir giriş olur. İnan oradaki insanlar hani senin benim gibi gelip sohbet etmeye, aslında orada biraz bir şeyler öğrenelim işte birbirimizi tanıyan diye gelmiş insanlar falan diye, ama ben yapamam hani çok heyecanlanıyorum falan diyen çok insan var. Ya inanın çok farklı değildim ben de. Yani 50 tane sunum yaptım belki şu ana kadar. En başı çok acılıydı yani onun tabii ki. Ama o yani yaptığım her işte vardı. Hani o yüzden şey, onu üstüne gittiğin zaman çözüleceğini biliyordum diyeyim. Biraz üstüne gittim. Bir de hep mesela şey tarafı var tabii. Yazılım kariyerimde de öyle oldu. Bir şeyleri yapıyorum, sıkılıyorum sonra. Daha fazla ve daha değişik bir şey yapmak istiyorum. Orada bir şey oldu bana. Değişiklik oldu diyeyim. Mesela 2 sene her yere gidip sunum yaptım. Bir zaman sonra bundan da sıkılıyorsun. Yani bu şey değil tabii, nankörlük yani olmasın ama.
Ama hayat boyunca da yapılmaz yani hakikaten düşününce.
Ya evet, şöyle yapılmaz en azından. Bir ara benim tempom şöyleydi yani. Ben 3 haftada mesela, 3 hafta içerisinde 2 kere böyle Amerika'ya, 2 kere Avrupa'ya, eve bir gün gelip bir gece durup 24 saat durup gittiğim falan olmuştu. Ya öyle bir tempo çok yönetilebilir, çok uzun sürede, özellikle aileniz varsa işte orada bir evlenme sürecinde falandım bir de ben. O en yoğun dönemlerde. O çok yönetilebilir değil, bir zaman sonra da zaten şey yapıyorsunuz yani, ya yeter diyorsunuz. O noktada evet, ama o noktaya gelene kadar çok eğlendim. Yani ben şöyle söyleyeyim, zaten bizim işte Twitter'da da konuşuyorduk, böyle bir seri çekmeyi düşünüyorum bu arada YouTube kanalına. Hani tüm bunları ayrıntısıyla anlatmayı düşünüyorum, o süreci işte sunum hazırlamasından, nasıl diyeyim, yurt dışına işte konferans, hangi konferansta konuşulura kadar. O süreçlerde çok şey, çünkü çok böyle ayrıntılı bir sürü konu var. İşte orada arkadaşla da, Emrah'la da, Tandıra da, işte Emrah da belki bilenler vardır.
Emrah konu kalmıştım Emrah'a da.
Aynen doğru. Emrah'la da sohbet ettiğimizde, ya o da diyor yani bu işe bir girdikten sonra hep gitmek istiyorsun. Çünkü şey çok güzel yani, oraya gidiyorsun mesela bir kere, ilk defa gidiyorsan zaten yeni bir şehre gidiyorsun. Ben genelde de 1 ya da 2 gün fazladan kalıyordum. Hı-hı. Yani o şey değil zaten yani, hani o kadar gitmişsiniz, zaman ayırmışsınız. Şirket genelde bir şey demiyor. Zaten hafta sonuna falan geliyordu çoğu zaman. Ve siz gittiğiniz zaman uzak yerlere sonuçta yani sürekli çalışıyorsunuz aslında. Onlar tabii birazcık zaman kavramı kalmıyor. O klasik 9-5 işi gibi olmuyor. O yüzden ekstra gidince bence en kritik şey 1 ya da 2 gün kalmak. Emrah mesela çok kalmıyordu. Ben ona hep diyordum yani kal diye. Çünkü tabii onun şimdi çocuğu falan da var. O yüzden bir tık daha zor, ama ben o zaman hani bekardım ve gittiğim zaman mutlaka kalmaya çalışıyordum. Ben çok nasıl diyeyim yani, hala iyi ki yapmışım dediğim şeyler yani işte. Nerede göreceksin? Ben çocukken LeBron James'i bilmem neyi televizyonda gece kalkıp izliyordum. Los Angeles'ta LeBron James'in maçını izledim yani şimdi. Yani işte Barcelona'da gittim, orada sunum yaptım. Gittim bir Barcelona maçına, Messi'yi gördüm. Yani imkanı yoktu. Ben hayalimde göremezdim.
Evet.
Böyle çok güzel yani, hayalinde göremeyeceğin şeyleri yapabileceğin, bu fırsatları sana açabilen de bir iş aslında. Ama hani tabii ki gidip de 13 saat uçak yolculuğundan sonra 3-5 saat uyuyup da sonra gidip de işte 500 kişinin önünde sunum yapmak da bir stres yani. Onun hazırlık süreci vesairesi. Yani ben yani bayağı bir şey yapıyordum. Kendime gelemiyordum, git gel vesaire. Hani bu uçak baskısı işte, ya uçakta da sürekli gidip gelmek de kolay değil. Hele uyuyamıyorsanız falan ayrı zor. Bunlar hani zor kısımları, güzel kısımları da böyle şey, birazcık daha eğlenme kısmına bir şeyler izin verirseniz kendinize diyeyim. Gerçekten keyifli de bir iş diyebilirim. Gezme kısmı için konuşuyorum. Öyle bayağı bir gezdim yani. Evangelistik dediğimiz şey birazcık buna kaydı aslında son birkaç senedir. İnsanlar genelde konferanslara gidip orada developerlara sunum yapmaya başladılar. Bununla ilgili de çok şey var. Hani evangelistik bu mudur diye. Birazcık o iş değişmeye başladı tabii korona muhabbetleriyle. İster istemez konferansların hepsi tabii ki iptal oldu. bunun bu arada konferanslara gitmekten ibaret olmadığı zaten belliydi. Biz mesela çok içerik de yazıyorduk. İşte online bir şeyler de koymaya çalışıyorduk. Konferansa gidip bir şey yapmak pahalı da bir iş. Hani bununla ilgili benim genelde şöyle söyleyeyim, bir dikkat ettiğim şey vardı. O da şu: eğer community driven bir etkinlikse, yani kar amacı gütmüyorsa bu etkinlik, biz şirketten karşılıyorduk her türlü Opsini'den. Ama atıyorum şu anda O'Reilly'nin bir etkinliği olsun. Bu burada sunum yapacağım diyelim. Yani O'Reilly karşılasın yani. Çünkü adamlar bu işi zaten parası için yapıyorlar. Mümkünse karşılasınlar kafasında gidiyorduk. Bazen masraf oluyordu, bazen olmuyordu. Değişebiliyordu, öyle söyleyeyim. Bu parayı harcadığınız zaman da tabii karşılığını da almak istiyor şirkette. Yani bu anlamda da şey, gidip de 100 kişilik bir sunuma gitmenin buradan çok bir anlamı olmuyor. Ama siz developer olarak hani kendiniz bunu zevk için yapıyorsanız biraz daha, orada biraz daha eliniz kuvvetli olabilir. İzin alırsınız gerekiyorsa, kendiniz konferans karşılar gidersiniz falan. İş olarak yapmak bir tık daha farklı yani.
Evet. Evet, teşekkürler. Şimdi asıl konuya gelmek istiyorum. Yani sana Twitter'dan işte yazdım konuk olur musun diye, asıl sebebi olan konuya gelmek istiyorum. Yani birkaç gün önce işte Atlassian bünyesinde bir On Call diye bir kitabın yayınlandı. Öncelikle tebrik ederim. Bayağı böyle 100 sayfadan fazla, hani uzun bir kitap. Hani bu kitabı biraz anlatabilir misin? Nasıl fikir ortaya çıktı? Ne kadar sürede yazdın? Tek başına mı yazdın, yoksa hani birilerinden destek alarak mı yazdın? Nasıl oluştu?
Ben bahsedeyim. Yine Berkay abinin etkisi var orada. Çünkü hani bu kadar büyük bir işe girerken aslında bir şey almak lazım ya, yani onay almak lazım birilerinden. Berkay abinin şöyle etkisi var bir de. Hani On Call kitabı diye bir kitabı, yani böyle bir ihtiyacı biz biliyorduk. Berkay abi de artık tamam dedi. Yani böyle bir ihtiyaç var, yapalım bunu da deyince de biz tamam dedik. Yani şöyle, piyasada DevOps'la ilgili bir sürü kitap var, Incident Response'la ilgili de birkaç kitap var. Ama bizim bu yaptığımız kısım, işin bir kısmı olan, önemli bir kısmı olan On Call üzerine dedicated sadece bu işle ilgili konuşan bir kitap yok. Yani bu kitap On Call odaklı bir kitap. Böyle söylemem sebebim de şu: On Call'un önemli bir kısmı Incident Response, işte Post Incident Review yani gibi şeylerdir, Alerting gibi şeylerdir. Biz bu kitapta bunlardan bahsediyoruz. Bunlara ait birer chapter var. Ama çok uzun değil. Esas mesela dikkat ettiğimiz şeyler tamamen on-call scheduling, on-call escalations dediğimiz, işte on-call training dediğimiz, böyle on-call'la, direkt on-call'la ilgili olan konular. O yüzden tamamen on-call'a ait. Yani işte nöbet sistemi bir modern bir IT operasyonunda nasıl kurgulanır, nasıl modellenir, şirket ihtiyaçlarına göre nasıl değişiklikler yapılmalıdır, bu on-call yapacak kişilerin nasıl onboarding gibi yapılmalıdır, İşte schedule'lar, kim ne zaman nöbetçi olmalı, neye göre karar verilmelidir gibi böyle bayağı bir ayrıntılı her şeyi on-call'la ilgili konuştuk kitapta. Yaklaşık, ya çok uzun sürdü, şöyle uzun sürdü. Ya benim yazmam 2-3 ay sürdü. Bunun tabii review'leri falan belki 5 ayı bulmuştur, öyle söyleyeyim. Ama bunun içinde hani review'ler vesaireler, ilk editörümüzde çok şey yapamadık. Hani tam böyle content'i anlayamadı. İşte hani sonuçta teknik bir şey yazıyorsun.
Evet.
Oradan bir editör değişimimiz de oldu falan derken yani 10 ayı buldu çıkması, öyle söyleyeyim. Bir sebebi de Atlassian tarafı birazcık daha tabii büyük bir firma olmasının verdiği şeyden dolayı diyeyim. 10 aylar falan süreçler derken sırf marketing landing page koyması bile yani birkaç ay sürdü, öyle söyleyeyim. O tarz şeyler fazla uzun sürdü, gereksiz. Normalde bir bence bir 4-5 ay önce çıkmamız lazımdı ama birazcık geç kalsak da çıktık yani. Hatta bir ara biz O'Reilly'de de görüştük. O'Reilly'den çıkaracaktık. O'Reilly'den çıkarsaydık benim için özellikle daha iyi olacaktı açıkçası. Yani sonuçta şirket bünyesinde bir şey çıkarmak var. White Paper gibi. Aynen. O'Reilly gibi bir firmadan çıkarmak var. Ya o olmadı. Onun sebebi O'Reilly'nin hani paradan da değil aslında, yüksek bir mevla istiyorlar ama mevladan ziyade kitabın haklarını da istiyorlar ve hani bayağı alıp başkasına, başka firmaya satabiliyorlar falan. Bizim şirket bunu haklı olarak kabul etmedi. O sebepten ötürü O'Reilly'den çıkamadık. Ama kendimiz çıktık. Hani ben bayağı faydalı olacağını düşünüyorum içeriğinde. Hani uzun süredir bu konularla ilgili konuşuyorum. Yıllardır hani öğrendiğim şeyleri yazmaya çalıştım. Tabii ilk İngilizce bu kadar büyük en azından yazma deneyimim. O anlamda editörlerin etkisi hani bayağı oldu tabii. En azından İngilizce kısmında bayağı bir destek oldular. Onu da söyleyeyim. Onun dışında hani içerik anlamında hepsini ben yazdım. Kısaca böyle kitap. Hani Atlassian'ın sitesinde de var. Benim Twitter'ım işte srhtcn. Orada şu an pinli. Hani bir süre daha durur. Oradan da girip bakabilirsiniz. On Call Book diye yazarsanız Atlassian'da yazabilirsiniz Google'a. Atlassian On Call Book gelir. Kısaca böyle.
Süper. Ben zaten kitabın ve hani senin Twitter hesabında linklerini bırakırım. Bu arada tabii dinleyenler arasında onkolun ne olduğunu çok bilmeyenler de olabilir. Belki başta sorsam daha iyi olurdu sana ama bir kısaca onkol nedir? Hani böyle sözlük tanımıyla onu da alabilir miyim senden?
Aslında çok kısa bahsetmiştim. Hani nöbetçi demek aslında onkol. Türkçe karşılığı diyeyim. Nöbetçi kişi. Bu şöyle çok kısa bir neden böyle bir şey ihtiyaç olduğunu söyleyeyim ki daha iyi otursun. Yani çok siz şu an bir web sitesine girdiğinizde bu bir e-ticaret sitesi de olabilir. Instagram vesaire de olabilir. Zoom olabilir. Yani bunlar çalışmadığı zaman deliye dönersiniz. Doğru mu? Doğru. Bu sadece sizin gördüğünüz uygulamalardan ibaret değil tabii ki. Arkada bir sürü başka yazılım sistemlerini kullanıyor. Bu yazılım sistemlerinin ayakta olması çok önemli hepsi için. Ki sağlıklı çalışabilsinler, size hizmet verebilsinler. Ama her zaman bu mümkün olmuyor. Bu sistemler patladığı zaman, yani bir sorun yaşadığı zaman ki yaşıyorlar. Yani sorun yaşamayan sistem yok. Bir sürü bunu daha resilient, daha sağlam hale getirmenin yolu var. Bunların bir yolu da problem olduğunda, yani otomatik olarak çözemediğiniz problemler özellikle olduğunda hızlı bir şekilde bu problemi iletmek. Yani on-call oluyor problemi göğüsleyecek, bunu çözecek kişi de on-call. On-call dediğimiz kişiye bu problemi iletmek. Biz de hani Opsin'de de aslında bu işi yapıyoruz. Yani problem olduğunda bu on-call kişisine diyeyim, nöbetçi kişiye bu problemi hızlı bir şekilde otomasyon aracılığıyla ulaştırmaya çalışıyoruz. SMS atıyoruz, arıyoruz, notification atıyoruz. Bu kişiye ulaşamazsak escalation diye şeyler devreye giriyor mesela. İşte 5 dakika sonra ikinci kişiye, yedek kişiye ulaşıyoruz. Hala ulaşamadık. Priority one, high priority bir insanın problem ciddi büyük mesela. İşte bütün takıma anında notification gider gibi gibi, yani çok ayrıntısı var. Öyle insanlar düşününce kolay geliyor ama ciddi anlamda detaylı bir ürün. On-call kısmı da bu işin göbeğinde, yani nöbetçi insan, o kişiyi ulaştırmamız gereken kişi de bizim için aslında o en temel kavramlardan biri.
Evet, özellikle de bu tarz durumlar mesai saatleri dışında olduğunda hani birçok insanın ürünü geliştiren, herkese ayağa kaldırmaktansa hani sırasına göre ayağa kaldırmak, tek başına bu bile aslında çok önemli bir yandan düşününce. Diğer türlü herkesin huzurunu kaçırmış oluyorsunuz. O açıdan önemli.
Aynen öyle.
Çok teşekkürler Serhat. Şimdi Atlassian'da hani nasıl çalıştığınızdan birazcık konuştuk ama ben özellikle bu COVID döneminde nasıl bir çalışma temposuna girdiniz? Hani şu an zaten herkes evden çalışıyor. Ama Atlassian mesela ne kadar süreyle bunu devam ettirmeyi düşünüyor? Hani Opsgen olarak Türkiye'de de herhalde benzer şekilde Atlassian hangi kararı alıyor? Opsgen'de benzer ilerliyor. Orada nasıl bir sizin şu an çalışma düzeniniz var?
Önce şundan bahsedeyim. Yani yazılım ekipleri aynen aynı şekilde çalışıyorlar. Çok bir fark yok onlar için. Yani benim için çok bir fark yok. Atlassian'da nasıl çalışıyorsam öyle çalışıyorum şu anda. Uzaktan çalışıyoruz. Farkı o. Özledik hepimiz ofisi tabii ki. Yaklaşık işte bu olaylar da tam böyle Türkiye'de yükselmeden diyeyim, bizimkiler zaten karar vermişlerdi yani ofise gelmeyin diye. Bunun sebebi çok fazla ofis var etrafta zaten Atlassian dünyada. Bu kadar ofis olduğu ortamda birinde bir şey olduğu zaman hani bu riski de görüp bütün ofislere birden karar aldılar. Ve kapattılar ofisleri. Şimdi ofisleri tabii Google'ın, işte Facebook'un, Twitter'ın vesaire hepsinin açıkladığı gibi her büyük firmanın Silikon Vadisi merkezi. Bizimkiler de 2021 Ocağı kadar dediler. Evden çalışmakta herkes serbest. Şimdi burada herkes serbest kısmı önemli. Şöyle ki, ya bunları söylüyorum çünkü public olarak paylaşmışlar blog postlarla falan zaten. 2021 yılına kadar diyorlar ama o zamana kadar yavaş yavaş ofisi açıp bunu zaten adım adım yapacaklardır ve önlemler alacaklardır. Bundan bahsetmişler bize de. Adım adım bazı ofisleri riske göre açıp işte herkesi bir anda değil ama belki İşte sırayla
dönüşümlü
önlemleri alarak aynen yavaş yavaş ofise izin verecekler. Şimdi izin verecekler dememin sebebi şu, kişiye bırakacaklar 2021'e kadar. Eğer sen rahat hissetmiyorsan gelmekte, için rahat etmiyorsa tamamen sana bırakıyorlar. Hiçbir işte manager approval'u vesairesi, hani report ettiğin kişiye herhangi bir bilgi vermeden gel, yani evden çalışmakta özgürsün. Aslında bunun şey manası bu, ofisler açılmayacak anlamında değil. Ofisler açılabilir, daha belli değil, kapalı hala. Ama evden çalışma opsiyonu verdiler 2020'ye kadar. Öyle bir durum var. Onun dışında şey, Atlassian bence bayağı güzel hani bu şeyi yönetiyor süreci. Bize hani Mayıs ayında herkese bir gün kafa izni verdiler. Hiçbir işte şey girmeden, izin vesaire girmeden bir gün çalışmayın, açmayın bile size.
Bu işte, şey mental health ayı olduğu için değil mi? Aynen. Zihinsel işte sağlık.
Aynen. Hem ondan hem herhalde hem de Covid'den dolayı işte insanlar yoruldu vesaire diye.
Evet. Mayıs ayı bitmeden duyurmuş olalım yani. Gerçi yayın almam Haziran'ı bulabilir bunu ama olsun. Haziran'da belki Türk şirketleri yapar. Google da yapmış galiba, onu da duydum. Türkiye'de de keşke yapsa. Türkiye'de de insanların çünkü zihinsel sağlık açısından bayağı zorlandık yani şu son 2-3 aydır hakikaten.
Aynen. Ya o anlamda ben hani bayağı takdir ediyorum Atlassian'ı da, gerçekten güzel yapıyorlar. Çünkü mesela bazı ekstra şeyler getirdiler. Örneğin 14 gün yine menajerini işte söylersen yöneticine izin alabiliyorsun. Ekstra 14 gün izin verdiler herkese. Bunu kullanma şartları şu. Covid vesaire hani olursan, yakının olursa vesaire zaten kullan. Ama onun dışında sen işte çocuğun mesela evde duruyor, çalışamadığını düşünüyorsun. Yine kullanabilirsin. Sadece bu hani acil durum şeyi, eğer gerçekten acil durum yoksa kullanmamanızı tavsiye ederiz ki acil durum olduğunda bu hakkımız saklı kalsın. Süper. Ama serbest bıraktılar yani. Sen menajerine söyleyip bu ekstra 14 gün kullanabiliyorsun. Onun dışında herkese işte Türkiye'ye TL'ye çevirdiler tabii, o zaman altıları da $750 demişler. Hani başlıyordu 3000 lira mı 3000 küsür lira mı ne mesela. Tamamen evine malzeme, yani ne alırsan masa işte monitör vesaire alman için para verdiler. İşte herkes evine monitör aldı. Ben monitör aldım bir tane. Yani işte kulaklık aldım falan. Yani böyle bir hak verdiler. Herkes bir şeyler aldı. Bu da güzel çünkü yani sonuçta evden çalışıyoruz. Ya bu şirketler için bunlar çok büyük paralar değil. Ama oradaki çalışanın 10 dakikasını bile kar ettirsen zaten çıkıyor yani. O yüzden
aynen öyle.
Çok güzel bir şey. Mantığını anlayabiliyorsun. Ha, yapmıyor çoğu firma. O anlamda takdir ediyorum. Güzel böyle bir şey yaptılar. Onun dışında her gün yani 10-15 tane etkinlik var. Etkinlik kalendarı var mesela. Kafe, işte kahve yapımından tut yogasına, işte pizza yapımından tut. Çok alakasız yani, böyle aklına gelmeyecek, böyle ne bileyim taş boyamasından. Böyle her gün 20 tane etkinlik var. Dolu yani o saatler. Girip bir kalendar var mesela. İstediğine Zoom'dan katılıp işte böyle bir şeyler yapabiliyorsun. Onun dışında yürüyüş için bir şey yapmışlardı. İnsanlar işte en fazla yürüdüğünde bir şey mi oldu? Öyle bir challenge işte bu tarz bir şeyler ortaya şey yapmışlardı. Hani insanlar biraz daha birbirleriyle kopmasın, bir şekilde bir arada kalsın diye etkinlikler düzenliyorlar. O da çok güzel. Hani ben çok katılmıyorum ama şey, arkadaşlarla konuşmayı daha çok tercih ediyorum ama bayağı katılan var yani. Özellikle ofislerin yoğun olduğu Amerika'da ve işte Sydney'de falan, o time zone'lara özelde çok da güzel etkinlikler de var.
Güzel, güzel gerçekten. Ben de düşünüyorum yani mesela bu masa, sandalye, bunlar da çok önemli aslında. Yani bunun için bir bütçe ayırması da güzel. Çünkü herkesin evinde uygun ortam olmayabilir. Yani salonda çalışan arkadaşlarım var şu an. Yani hakikaten salonda işte yemek masasında çalışıyor adam yani, ne yapsın? Şimdi bir de kendi cebinden para harcayıp masa mı alsın yani, şey monitör mü alsın?
Evde yer de olmayabilir falan.
Aynen. Kübra'nın şirketi Jotform, onlar şey yaptı mesela. Ofisteki eşyalarını eve gönderdi. O da bir hani bir opsiyon olabilir. En azından şu an ofisteki masası, işte sandalyesi, bilgisayarı, monitörü geldi. Rahat çalışıyor. Onlar olmasa olmadan şey yapıyordu. Annesinin evine gidiyordu. Bizde masa da yok öyle uygun. Annesinin evine gidip orada çalışıyordu her seferinde. Hakikaten zor oluyordu yani. Sonra işte bu şey kesinleşince gönderdiler masayı. Bu bile önemli bir şey yani.
Bizde de hani ilk ofisten istediğin her şeyi getirme izni var. Hani o ara gidip alıp getirenler de oldu. Ekstradan da böyle şeyler var. Benim Ferhat var arkadaşım, Jotform'a katıldı. O da bayağı memnun yani. Jotform'da dediğin gibi şey, güzel bir şekilde bu süreci yönetiyor. Ben de görüyorum Aytekin.
Evet.
Gerçekten şey, farkındalar onlar da uzun süreceğinin de. Ona göre önlemlerini almaları güzel. Bence bütün firmaların bu önlemleri alması şart yani.
Aynen.
Şey hani riske değmez. Gerçekten büyük bir avantajımız da var evden çalışma anlamında. Onu kullanmak lazım.
Peki çalışma temposu çok değişme diyorsun. Genel olarak mı yoksa senin özelinde mi? Çünkü bazı firmaların çok arttı yani hakikaten. Mesela Jotform'un arttı. Hani onu bizzat biliyorum. Çünkü sürekli yeni durumdan dolayı kendisini reposition etmek gerekiyor. Sürekli yeni işte ürünler, feature'lar duyuruyorlar. Sürekli yeni kampanyalar yapıyorlar. O yüzden ekip sürekli bir koşturmaca halinde. Hani sizde böyle bir şey oldu mu yoksa çok fazla değişmedi mi?
Yani şöyle, Opsini olsaydık, küçük firma, biraz daha küçük bir firma olsaydık büyük ihtimalle o daha çok hissederdik. Yani çünkü o zaman daha nasıl diyeyim, bu tarz değişikliklere biraz daha hızlı tepki verebiliyor olman lazım. Tabii Atlassian çok büyük bir firma, artık bu tarz şeylerin etkisini biz altta çalışanlar olarak çok böyle direkt göremeyebiliyoruz. Bize iş yükü anlamında bir farkı olmadı. Onu belirtebilirim. Ama ne oldu? İşte ona göre içerik ekipleri vesaireleri işte uzaktan çalışmaya yönelik içerikler üretmeye başladılar falan. Hani bir değişiklik yapıyorlar bazı ekipler içerilerde. Ama yazılım ekiplerinin daha çok ağırlıklı olduğu yerlerde herhangi bir değişiklik yok. Yani orada bizde yük anlamında bir artma çok söz konusu değil.
Anladım. Anladım. Serhat, çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Bayağı güzel sohbet oldu. Şimdi son sorularıma geleyim. Herkese sorduğum. İlki, kariyerinde en çok zorlandığın ve en çok keyif aldığın yerler neler oldu? Böyle aklına gelen anekdotlar var mıdır?
Yani zorlanmaya çok böyle net bir cevap veremeyeceğim. Zorlanmak yani daha böyle challenging işte diyeyim. Bu tabii insan anlamında belki işte çalıştığın kişinin problem biraz daha sana çıkarması değil. O çok ayrı bir konu ama teknik anlamda zorlanmak güzel bir şey zaten. Ama keyif aldığın anlamında ofisinin ilk 1-1,5 senesi çok mükemmeldi. Hala en çok aradığım zamanlar diyebilirim. O ilk işte bizim ofise gittiğimizde 13. kişi falandım ben sanırım o zaman ofisine giren. Yani ofiste bisikletle falan geziyorduk böyle aralarda. Her sabah işte toplanıyorduk beraber, scrum tarzı bir şeyler yapıyorduk. O zaman böyle hep beraber çember oluşturuyorduk falan. Ve yani herkes her şeye hakim. Hani o ekip ruhu, bir işte bir müşteri geliyor, herkesin o Slack kanalına gelen müşteriyi kutlamasından tut. Yani o küçükken daha iyi hissediliyor. Ben o zamanları çok arıyorum gerçekten. Bir de hakikaten hızlı da büyüyorduk. Hani onun da verdiği bir keyif de vardı. Yani yaptığın işin karşılığını direkt görebildiğin zamanlar. İnanılmaz zevkliydi. Kısaca öyle. Ama mesela büyük firmada çalışıyoruz tabii bir süredir. Ya yani o şey yok. İş tatmini anlamında en azından benim için o ofisindeki tatmin yok. Ama şey hani buranın da farklı avantajları var.
Anladım, süper. Aslında zorlanma olarak tabii şey teknik zorlanma gibi değil de mesela işte genelde kişisel şeyler de olabiliyor ya da yeni bir alana geçerken yaşadığın zorluklar olabiliyor. Mesela senin anlattıklarından herhalde şu şey 5 dakikalık sunuma hazırlanmak mesela bir yandan keyifli bir yandan da bayağı zorlayıcı olmuş anladığım kadarıyla.
Ya aynen, o sunum süreçleri her zaman challenging. Yani orada mesela ilk hatırlıyorum Amsterdam'da bir sunum yapmıştım. Twitter'dan falan gördüğün diyeyim bizim alanın en popüler kişilerinin en ön sırada oturup seni izlediği. Ya sen hani hayalinde tanışmayı geçtim, hani Twitter'da falan bile seni mentionlasa of dersin. O zaman öyleydi en azından. Öyle insanların önünde sunum yapacaktım mesela. Yani nasıl stres olmuştum yani. 2 hafta karın ağrısı falan çekmiştim. Yani. O tarz süreçler oldu. Ama şimdi tabii şey geçtikten sonra ki yıllar içerisinde öğrendim ki gelip geçiyor hepsi. Çok şey gülerek bakıyorsun ama evet tabii onlar zor zamanlardı.
Anladım, süper. Son olarak da arda arda iki sorum var. İlki, bizi dinleyenler seni nereden takip edebilir? Hangi kanallardan sana ulaşabilirler? İkincisi de bizi dinleyenlere vermek istediğin bir mesajın ya da bir çağrın, bir call to action'ın var mıdır?
Takip etmenin en hani kolay yolu diyeyim. Twitter'da aktifim. Twitter, srhtcn, sesli harfleri atarsanız. Serhat Can veya Serhat alamadım tabii ki. srhtcn'den takip edebilirsiniz. En iyi yolu o. Genelde orada aktifim. DM'lerim de açık. Yani oradan da mesaj atabilirsiniz. E-mail'den falan daha iyi yöntem. LinkedIn'den de ekleyebilirsiniz. LinkedIn'de de kabul ediyorum. Serhat Can diye ararsanız. Oralar güzel. YouTube'a bir şeyler atmayı planlıyorum ama şu an aktif değilim. Serhat Can diye eğer aktif kullanıyorsanız oradan da abone olabilirsiniz. Onun dışında hani teknik anlamda da işte serverless ve DevOps alanında çok fazla içerik üretiyoruz. Hem kişilere ulaşıyoruz. O konularda da bir ilginiz vesaire varsa hani serverless, cloud and serverless Türkiye diye bir komünitemiz var. DevOps Türkiye diye bir komünitemiz var. Community.com'dan ikisini de takip edebilirsiniz. Orada da aktifiz. Daha teknik bir şeyler konuşmak isterseniz oralara da bekleriz. Güzel sohbetler oluyor. Onun dışında hani vermek istediğim bir mesaj, çok düşünmedim bunu ama hani şey, benim mesela en azından bugün konuştuğumuz konulara bakınca öğrendiğim şey şu oldu. Hani her zaman ekstra bir şey koyarsanız masaya diyeyim. Ekstra bir şey yani yaptığınız işin dışında da bir şey yapmaya çalışırsanız bunun karşılığını ben en azından hep gördüm. Şanslıyım ki tabii bunun karşılığını veren bir firmada çalıştım. Bazı firmalar vermeyebilir ama bir şekilde onun karşılığı size döner diye düşünüyorum ben en azından. Belki o an şirkette dönmez ama karşılığı döner. O yüzden hani iş tanımınızın dışında her zaman ekstra bir şey yapmak, bir ekstra işte bu podcast bile yani güzel bir örnek. İnsanlarla tanışmak için bir şeyler yapmak. Özellikle yani teknik skill'ler vesaireler çok önemli tabii ki ama insan ilişkileri, doğru kişilere ulaşma, doğru kişilerle iletişim kurabilme yetenekleri de çok önemli. O yüzden hep yaptığınızın dışında bence ekstra bir şey yapmak güzeldir. Hani yapmaya çalışmak lazım diye düşünüyorum. Onu da ekleyeyim.
Çok teşekkürler Serhat. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Zaten işte bu podcast'te hani bu tarz bir girişimin ürünü. Benzer şekilde ben de her zaman bulunduğum şirketlerde, işte kurumlarda böyle görev tanımının dışına çıkan işler, hani sonuçta destek verebileceğim, katkı sağlayabileceğim bir şey varsa hemen oraya gitmek gibi bir şeyim oldu, oluyordu benim de. Hani bir şekilde benzeşiyor yani o açıdan. Çok teşekkürler tekrardan Serhat. Umarım yüz yüze görüşme fırsatımız da olur korona geçtikten sonra.
İnşallah. İnşallah. Ben çok teşekkür ederim Şahri davet ettiğin için. İnşallah dediğin gibi bir Teknokent'te bir kahvemizi içeriz yakın zamanda.
Aynen, diyeyim. aynen. Ofis açıldığında uğrarım.
Aynen.
Tamam. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bölümü beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı, özellikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa bu arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.